Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Teknofilya'dan herkese merhaba. Yunanistan'dan Evren Dede ve Helsinki'den Ali Abala ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Merhaba, merhabalar, merhabalar Ali.
Şimdi
İkiniz de
teknoloji...
Ali gelsin, merhaba.
Evet. Şimdi teknoloji konuşacağız. Bu Elon Musk'ın Starlink projesini konuşacağız, uydu ağı interneti. Ama öncesinde böyle bir koronavirüs olayına girmek istiyorum. Son dönemde malum tüm dünya genelinde yeniden bir ikinci salgın dönemi yaşanıyor. Ve Türkiye'de de önceki gün ilk defa resmi vaka rakamları açıklandı ki onun da şeffaflığı konusunda eleştiriler var. Ve 28 bin de aşan bir rakam açıklandı. Bu da dünya sıralamasında Türkiye'yi ilk 5'e soktu ve Avrupa'da zannediyorum birinci sırada şu an vaka sayısı açısından. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da şu anda durum şu. 20 binin üzerinde, yani uzun sürede bir aydır falan 20 binin üzerinde. Son birkaç gün bu yeniden lockdown yapmışlardı. Yani kısıtlamalar getirmişlerdi. 20 binin altına düşmüştü. Ama bugün bir kez daha böyle 20 binin üzerine çıktı. O yüzden önceki gün bir karar aldılar tekrar. Ve 20 Aralık'a kadar tekrar bu kısıtlamaları devam ettirme kararı aldılar. Burada böyle devam edecek. Günlük ölümler de 400 civarında şu anda. Ki Türkiye'de yine 200'ü bulmadı henüz. 160'larda o civarda bir rakam açıklanıyor. Onlarda da işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sadece İstanbul'da 200'ün üzerinde ölü var günlük diye tepkisini koyuyor. Ama Sağlık Bakanı açıkladığı rakamlar 200'ün altında. Sizin orada nasıl Evren? İlk önce senle başlayayım.
Ya bizim burada da kötü yani. Hastaneler esas yoğun bakım üniteleri full dolu. Selanik'te full doldu. Drama'da full doldu. Ve askeri uçaklarla veya trenlerle boş yer olan, yoğun bakım ünitesi olan yerlere taşıyorlar. Korona öncesi Yunanistan genelinde 500 tane yatak vardı yoğun bakım ünitelerinde. Hı hı. Bu korona döneminde 1200'e getirdi hükümet. 1 milyar avro civarında bir yatırım yaptılar. Fakat yani benim bulunduğum şehirde bile ciddi şekilde akrabalarım dahil korona olan var. Şu ana kadar çevremde tanıdıklarımdan ölen yok. Hepsi hafif atlatıyor. Dolayısıyla şöyle bir ikilem var. Korona konusunda doktor değilim, gazeteciyiz gördüğüm kadarıyla. Yani esasında herkesi öldüren, çok çabuk yayılmakla birlikte herkesi öldüren, yakalanan, herkesin çok ağır geçirdiği bir şey değil bu. Kimisi çok hafif atlatıyor. Benim çevremdekilerin hepsi hafif atlattı. Fakat neticede yoğun bakım ünitelerini, hastanelerin bir anda mesela Yunanistan'ın nüfusu yaşlı bir nüfus, tamam mı? Yaşlı olduğu için 70 yaş gerçi artık yaşlı sayılmıyor ama 70 yaşındaki insanlar daha ağır geçirdiği için yaş ilerledikçe şimdi bir anda benim bulunduğum kentte günde 3 hasta belki giderken polikliniğe şu an 30 kişi gidince oradaki ne doktor sayısı ne de yatak sayısı yetmiyor. Yetmediği zaman da işte hep o İtalya'da da duyuyorduk ya, seninle hatta bir podcast yapmıştık. Tercih durumunda kalıyor doktor. Yani hangisi ölsün, hangisi
yani
kalsın.
Komik
gibi.
Ama bir yandan da trajik.
Dolayısıyla fakat alışacağız yani. Ben artık yaşadığımız bunca olaydan sonra şunu gördüm. Yani aşı da gelse bir başka şey de olabilir. Çalışma şekli, bugünkü konumuzda olduğu gibi internetin daha hızlı şekilde kullanımı, evden çalışma veya yaşamımızda maskeyle daha haşır neşir olma, daha çok iç içe olma gibi bir sürü şeyi ben alışmak zorundayız gibi ve hatta bu koronayla da yaşamaya alışacağız gibi geliyor.
Yunanistan'da ne günlük vaka mesela şu anda?
İlk başladığımızda çok düşüktü turizm sektörü zamanı. Şimdi 3000'lere geldik. 2 haftayı geçti, karantinadayız. Sokağa çıkma yasağı var. Tekrar 1500'lere 2000-1500 arası oynuyoruz. Bütün yataklarımız yoğun bakım ünitelerinde belirli bölgelerde dolu. Selanik dahil dolu. Günde 100'ün üstünde ölü vakası var. Fakat değişiyor bu dediğimiz rakamlarda. Yoğun bakım ünitesine girenlerin de yarısının, bugün dinledim Yunan profesör diyor ki girenleri %50 fireyle hesaplayın. Dolayısıyla 600 varsa 300'ü de ölümünü bekleyin dedi. Dolayısıyla 2000 vaka var günde Yunanistan'da. Karantinadayız. 1000 ile 2000 arasında düşecek bu. Karantina yılbaşı gelince alışveriş için açılacak. Açıldığı tekrar bir artış beklemek mümkün.
Avrupa'da önemli bayağı bu Christmas olayından dolayı özellikle şimdiden başlattılar. O dönem açık tutacaklar galiba. Sizin orada nasıl Ali?
Bizim burası esasında
Helsinki.
ilk Finlandiya işte ilk başladığında kuzeyde normalde İsveç'i takip eden ülke olarak bilinmesine rağmen hükümet çok ciddi önlemler aldı. Yani nüfusun en yoğun olduğu yer Helsinki bölgesi Uusimaa diye geçiyor. Orayı ülkenin geri kalanıyla arasını kapattı. Çünkü Evren'in dediği gibi Finlandiya'nın da nüfusu yaşlı Yunanistan gibi. Ve yaşlı nüfus esasında bu Uusimaa denen Helsinki merkezin arkasında oraya yayılmasına ilk etapta çekiniyorlardı. İşte maske tartışmaları oldu uzun bir süre. Hükümet maske takmaya gerek yok dedi. En sonunda ama maske önemli. Toplu taşımada ve diğer toplu yerlerde takın uyarısı verdi. Ve şey bu sadece öneri. Yani böyle bir önerimiz var. Taksanız iyi olur gibi. Ve fakat herkes takıyor yani bugün tramvaya, metroya, trene, otobüse binin yani %95 maskeli insanları görüyorsunuz. Ondan sonra alışverişlerde de herkes maske takıyor. Ama bir diğer taraftan şey deniyor Finlandiya'da çok düşük vaka sayısı gerçekten de kıyaslayınca Avrupa'ya göre çok düşük
Ne kadar
yani
mesela şu anda?
son 2 günde 716 vaka
Ama tabii
var.
şu da var. Nüfus çok düşük yani. Avrupa'da Almanya ile Türkiye ile kıyaslanamaz. Yunanistan da öyle. 5 milyon üzerindeydi değil mi? Finlandiya'nın nüfusu öyle bir
5
şeydi.
milyon, 5 milyon nüfus var. 5 milyon da işte Salı günü 353, Çarşamba günü de 363 vaka vardı. 2 günde toplam 4 ölü vardı. Fakat şöyle bir fark var. Bu mesela bugüne kadar toplam koronavirüs nedeniyle ölen 388 kişi, bu 388'in 301'i Helsinki bölgesinde. Uusimaa denen bölgede, yani başkent bölgesinde hastalığın vaka sayısının %60'ı da bu bölgede. Yani ülkenin geri kalanında vaka sayısı düşük olduğu için bir de ortalama az çıkıyor. Yoksa başkent civarına baktığın zaman oldukça yüksek. Ama şey var, yani açıklamalar şeye göre ilk yaşanan duruma göre biraz daha iyi. Yani işte ekipmanlar bulundu, hastanelerde yoğun bakım ünite sayısı hızlı arttırılabiliyor. Bir de yazın vaka sayısı çok düştüğü için birinci dalgayı bitirdiklerinde doktorlar ve hastane personeli dinlenebildi. Ama şimdi Helsinki bölgesinde ciddi bir artış var ve belediye başkanı sürekli uyarıları söylüyor. Hatta yeniden kısıtlamalara gidilecek deniyor. İşte okulları kapama, kütüphaneleri kapama, işte diğer yerleri kapama. Bununla ilgili yakında böyle bir duyuru geçebiliriz. Her yeri kapayabiliriz çünkü çok yüksek dediler. Hakikaten Helsinki bölgesinde salgın çok hızlı ilerliyor.
Şimdi şeyle devam edelim. Tekrar en başta söylediğimiz bu uydu ağ interneti mevzusu. Bu Elon Musk'ın projesi Starlink. Ben şimdi araştırdığım kadarıyla en başta hep öne çıkan şey 40 katı mesela böyle bir yazılanlar var. Ne kadar teknik olarak doğru bilmiyorum. Hızlı internet. Şu an mevcut işte 5G'den bile işte çok daha hızlı bir internet olacak deniyor. Ben size sorayım hanginiz başlamak istersiniz? Önce ben hani bilmeyenler için bu nedir bu internet projesi? Nereden çıktı? Ve ne gibi faydaları olacak? Ali sen başla istersen ilk.
Yani evrende katılacaktır. Benim bildiğim bu Elon Musk'ın fikri değil. Yani bunu daha önce yapan şirketler vardı ama en ciddi anlamda yapan Elon Musk Starlink projesi diye. Ve proje kapsamında esas düşünülen işte uzaya 42 bin tane uydu göndermek. Bu 42 bin uydu karşılığında işte dünyaya da internet o uydulardan gelecek ve bu uydular sürekli dolaşıyor. Hatta haberler çıkıyor. İşte uydular peş peşe atıldığında işte görünüyor uzaylı UFO'lar zannediliyor filan. Hatta programdan önce konuştuğumuzda Evren de dedi ben ilk atıldığında Yunanistan'da gördüm diye yanılmıyorsam. İşte bu uydular dünyanın çevresinde yer alacak toplamda 42 bin uydu ve projeye yani bu Starlink projesine üye olan, abone olan, para verenlere nereye giderlerse gitsinler dünya üzerinde internet sağlayacak. Yani ben en basit örneği şöyle
Bu
anlatayım.
bireysel mi
Bu
olacak, kurumsal da olacak yani anladığım kadarıyla değil mi?
kurumsal da olur büyük ihtimal internet paketleri. Biz ilk tablet çıktığında ben herkes hatırlar büyük ihtimal, tablet ilk çıktığında iki seçenek vardı işte, sim kartlı mı yoksa sadece Wi-Fi'li mi? İşte sim kart Wi-Fi'liler daha pahalı, normal sim kart Wi-Fi daha ucuzdu. İşte her yerde çeksin isteyenler de sim kart Wi-Fi'li alırdı. Yani diğer arkadaşlar Wi-Fi'li tableti olanlar da işte Wi-Fi olan bir yere de hani ancak açıp da bakabilirdi ya da işte şifreyi sorardı filan. Şimdi bu Starlink projesinde siz nereye giderseniz gidin sizin mutlaka internetiniz olacak. Ayrıca mesela deniz kazalarında işte dağda bir yerde kaldığınızda bile çekme ihtimali var telefonun. Çünkü hani orada bir verici olmadığında ama uzaydan aldığında böyle bir ihtimalin olacak. Yani projenin böyle bir artısı da var. Sen nerede olursan ol, eğer gökyüzünü görüyorsan, çekim şeyi varsa internete sahip olacaksın.
Bu şu o zaman doğru değil değil mi? Ücretsiz internet gibi bir servis sağlanmayacak burada değil mi?
Zannetmem, çünkü bu çok yüksek maliyetli bir proje.
Hayır hayır, paralı ama en ucuz. Yani projede en ucuz, Starlink'ten bahsediyorsak en ucuz olacağı söyleniyor.
Bu arada yani şimdi eleştirenler olabilir.
Bu yani Elon Musk'ın iddiası en ucuz internet.
Elon Musk diyoruz da o Güney Afrikalı ya, onun bir tarafı da. İsmini bir kere tartışma olmuştu. Elon Musk deyin bana, böyle okunuyor falan diye söylemişti de. Hani böyle yazanlar olursa yorum, Elon Musk yani, hani orijinali öyle diyelim hadi.
Ya şimdi beta sürümü başladı bu projenin. Amerika ve Kanada'da aylık $99, bir de bir kit alıyorsunuz.
O tabii de işin magazin kısmı.
Evet, sana geç gitti ses galiba, okey.
$499 da bir kit almanız lazım bir seferlik. Ve şu an şeyde Amerika ile Kanada'da başlattılar. Şu an itibariyle benim bildiğim 775 uydu var. İşte 2 sene içinde bunu 12 bine, en sonunda da 42 bine çıkarmaya çalışıyor. Ama bunun başka yönleri de var. Mesela işte geçen de Avrupa uydusuyla bu Starlink projesinin uyduları az daha çarpışıyordu. Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu son dakikada bir manevra yaparak kazadan kurtuldu. Hani yani dünyanın yörüngesinde bayağı bir kirleten bir yörüngenin büyük bir kısmının da hani kendi uyduları olacak bir proje. Hatta bunun şey tartışmaları da var. İşte bu uyduların başka ülkelerin üzerinde olması hakkını Amerika'nın vermesi ne kadar doğru ne kadar değil diye.
Bu yani 2018'de gönderildi mi bu arada bu ilk şeyler, uydular? Yani hani aslında yeni bir şey değil bu projenin başlangıcı.
Yok, 2018 ama şeyler yani 2015'te başlatılmış çalışması.
2015'te açıkladı. 2017'de esas atılacağını söylemişti ilk uydunun. Gecikti her zaman olduğu gibi. Yani bu sadece Elon Musk'ın bütün şirketlerinde açıklanandan belirli bir süre gecikiyor tarihler. Aksama oluyor ama bir sene sonra gönderdiler. 2018'de ilk gönderdiler. İlk paketi, 60'lık paketi. Şey kısmında ben tam duyamadım en son Ali Abaday'ın söylediğini. Şöyle diyeyim, ekleme duyduğum yerden bir tamamlamak isterim. Projenin özü esasında şu, o uyduyla iletişim her zaman var. Hatırlıyor musunuz eski filmlerde ellerinde böyle mafya filmlerinde falan görürsünüz veya çok zenginlerin ellerinde böyle çanta gibi bir telefonla geziyorlardı. O çanta telefonlar uydu telefonları deniyordu onlara. Hatırlarsınız filmlerde falan var veya canlısı
antenli
olanlar da. Kocaman şöyle çanta gibi bir esasında baterisi var. Evet. Aküsü var. Motorola marka. Ben hatırlıyorum, ben canlısını da gördüm yani. Ve o zaman çok kıymetliydi. Niye? Uydu telefon bu. İşte çölde kalsan bilmem nereye gitsen yani alıyorsun, görüşebiliyorsun. Ve hatta istihbaratçılarım işte bu aleti kullanarak takipten kurtuldukları, yerel takipten kurtuldukları bir sürü filmde de görülür. Neden? Çünkü mesela hayal edelim şimdi, Mısır'ı düşünelim. Mısır biliyorsunuz istihbarat üzerine kurulmuş bir devlet. Yani sistem olarak başındakinin kim olduğundan ayrı, orada tamamen istihbarat devleti. Yani dinliyor. Bütün telefonları, her şeyi dinliyor. Her an düşman olabilirsin. Ne oluyor? Orada mesela dinlenmek istemeyen ikiye ayrılıyor. Bir, benim saklayacak bir şeyim yok diyenler konuşuyor. Ondan sonra kızıp bir küfrederse alıyorlar polisler onu. Hapse atıyorlar. Ne kadar saklayacak bir şeyim yok dese de sırf niye şüpheli olduğu için. Veyahut da Mısır'da gerçekten dinlenmek istemeyen kişiler gizli şekilde o telefonlarla görüşüyorlardı. Günümüzde güvenlik, gizlilik Yani bir şahsın bireysel hakkı durumuna geldi. O kişinin esasında özel bir hayatı yok. Özel bir öyle çok sırlı bir perdelik bir şey yok. Ama yine de özel olsun istiyor, değil mi? Şimdi bu noktada devletlerin imkanları sınırlı. Öyle her istediğini dinleyebilecek bir devlet yok. Yani bizi en azından takip edenler şu izlenimi kapılmasın. İşte devlet bir anda herhangi bir ülke diyeyim istihbaratı 10 bin kişiyi, 20 bin kişiyi aynı anda dinliyor. Böyle bir sistem yok. Yani cihazların dinlenme sayıları var, kapasiteleri var. Dolayısıyla 2015'teki projenin önemi şu, diğerlerinden farklı olanı da şuydu. Elon Musk'tan önce devletler bu uydu işini yapıyordu. Nedir? Hala da öyledir. Devletler üstleniyor, devletler finanse ediyor. Ülke bazında deseniz bile onun istihbaratından her türlü şey devletin tek elinde oluyor ve oradan geçiyor. Dolayısıyla devletlerin takiminde olan bir şey bu uzay. Yani kıta sahanlığı izliyoruz, her gün Ege'de bir kavga görüyoruz. Şahıs olarak bireysel bir Yunan'ın derdi yok bu konuyla ilgili. Devletlerin egemenliği ile ilgili bir mesele. Aynı şekilde uydu meselesi de devletlerin egemenliğinde olan bir mevzuydu. Elon Musk'ın kırdığı şu. Bu özel bir şirket üzerinden bir internet ağı oluşturalım gökyüzünde. Nasıl her
Dünyaya
devletin
yayacak yani.
kendi kara... Aynen nasıl denizde bir sınırı var? Şu kadar mil diyor. 6 mil mesela deniyor. 6 mil bir kıta sahanlığı var. Aynı şekilde gökyüzünde de bundan 20 yıl sonra belki bir demin Ali Ağabaday'ın söylediği önemli bir konuydu. Belirli bir metre, kilometre veya nasıl ölçeceksek fit devlete ait bir hava sahası olacak gökyüzünde de. Yani bunu ileride göreceğiz.
Yani
Ortak
o zaman şöyle bir
Birleşmiş
soru
Milletler'de bir
soracağım.
karar alınacak.
Reddit'te bunu okudum ben dün. Orada şöyle bir tartışma var. İşte bu Elon Musk'ın bu Starlink projesiyle o sansürsüz bir internet mümkün olacak mı diye. Hatta bazıları evet olacak falan demişler ama senin söylediğin
Olacak, olacak. O
teori
anlamda o
ama
anlamda
nasıl olacak
olacak
o
çünkü
zaman?
o sınırın şu anki projedeki fit mesafe ülkelerin hakkının üstünde. Dolayısıyla normal ülkelerin yani uzayda ülkenin hakkı yok. Hava oksijenin olduğu bölgeyle sınırlandıracaklar. Dolayısıyla bu noktadan gittiğimiz zaman Elon Musk gelecekle ilgili gerçekten müthiş bir proje yaptı ve projenin hayata geçmesi Ali Abaday çok doğru söyledi. 40 bin tane uydu. Bugün gökyüzünde kaç tane uydu var? Dinleyenler, merak eden varsa girsin baksın 3 bin tane topu topu uydu var. Bunu zaten 1000 tanesi. 1000'e yakını Elon Musk'ın her ayda fıldır fıldır adam 60'ar 60'ar gönderip duruyor gökyüzüne. Dolayısıyla Elon Musk haricindeki grubun toplam uydusu dünyada 2000 tane 1955'de 1957'lerden itibaren gökyüzüne fırlatılmış bütün uyduları toplasanız 7000 tane ediyor veya Elon Musk'ın bu son biz konuşurken bile fırlatıldı bu ay kaç tane onu hesaplamadım. Fakat toplamda şu an gökyüzünde 3000 taneye yakın uydu var aktif olarak. Çünkü onlar belli bir süre sonra kendilerini imha ediyorlar. Aşağı doğru iniyor ve yanarak imha oluyor. Dolayısıyla adamın projesi 40 bin öyle bir hayal edin yani o resimlerini görmüş olanlar vardır. Resmen bir örümcek ağı gibi gökyüzünü kaplayacak tabii. Bu da güneşten enerjisini alacağı için bu alet, bu uydu dediğimiz küçücük esasında öyle çok büyük değil diğer uydular gibi. Ve Ali Abaday'ın dediği gibi çarpışmaya karşı şey koydular buna. Bu projedeki bütün uyduların içerisinde kaçmak için anında çarpışmadan kaçacak teçhizatı var uyduların içerisinde. Çarpışma ihtimali düşük olsa bile bunu koydular. Ve 40 bin tane olduğu zaman güneşten de enerjiyi aldığı için yansımadan gökyüzünde normal hani ayı işte yıldızları takip edenler amatör şekilde bu yansımalardan ve şeyden ciddi şekilde rahatsız olacaklar. Gökyüzünü düzgün göremeyecekler diye bir mesele var. Şirket de bununla ilgili yansımayı güneşten o güneş enerjisini alan hani evlerin tepesine de koyuyoruz ya artık. İşte onlardaki o yansımayı azaltacak yeni bir madde keşfetmişler. Onun denemelerini yapıyorlar. Bence onu da başaracaklardır. Öyle çok büyük bir rahatsızlık vermeyecektir. 40 bin taneyi başarabilirler mi bilmiyorum. Bir kere çok büyük paralar istiyor bu iş. Adam özel sektör. Fakat şunu da söyleyelim. Şu an dünyada kim uydu gökyüzüne göndermek istiyorsa devletler, Türkiye dahil Hepsi Elon Musk'ın şirketiyle gönderiyor. Bunu da altını çizelim. Onun hani videoları var ya, yere iniyor tekrar füze gibi. Bir çıkıyor, bir tekrar iniyor. Taşıyor gökyüzünü. Türkiye'nin uydusunu da o götürüyor. Hem de çok maliyetini uygun şekilde yapıyor. Eskiden 10 katı 20 katı daha pahalı olan şeyleri şimdi çok daha ucuza mal ediyor şirket özel olduğu için. Ve cebinden ödüyor bu projeyi. Bunun güzel tarafı şu. Bu proje gerçekleştiği zaman bugün internette şöyle bir şey var. Hız o kadar önemli ki gazetecilikte de öyle. İlk kim haber koydu? Çünkü Google ilk koyanı görüyor. Onu daha fazla öne çıkarıyor. Normalde olması gereken. Tabii algoritmada daha büyük bir web sitesi varsa onu da öne çıkarıyor ne kadar geç koysa da. Fakat hız çok önemli. Dolayısıyla uydu olduğu zaman uydu internetiyle çok daha hızlı bir internete sahip olacağız. Dediğin gibi Yunanistan'a da umarım gelir. Aktif şekilde, ucuz şekilde gelirse ben de çok hızlı internete sahip olacağım. Evet, şu an yani 40 binin daha yüzdeye bölersek 775 uydu var şu anda dediğin rakam. Bir ay sonra bu ilk 60-60 gönderiyor. 60 tane tabağı lokantada, hani pilavın konduğu lokantadaki tabakları düşünün. Öyle tabakları üst üste nasıl diziyorlar lokantada? Aynen öyle dizmişler bu uyduları tabak gibi 60 tanesini. 60'ını birden garson yukarıya fırlatıyor. Tak diye onu biz o sırada işte o tren gibi gördüğümüzde onların o an yakın durduklarında daha sonra uzaklaşıyorlar birbirlerinden. 700 hiçbir şey. Yani 40 bin olduğunda dünyanın her tarafını saran bir inanılmaz bir internet ağı oluşacak. Önce giren bu işe yol alır. Rakiplerinin Elon Musk'ı yakalaması hani bir ülke bazında bile çok zor olacaktır. Şeyi demiştim, rakamı sormuştum Maria, 700 mi diye. O 700'e gelmiş demek ki şu anda. Ben şeye inanıyorum. Ucuz, hızlı internet noktasında fiber optik dediğimiz en hızlı hala kablodur. Fiber optikten daha hızlı internet hedefine ulaşılacağına inanıyorum. Tarih olarak yalnız Elon Musk'ın dediklerine bir tecrübeler gösteriyor. Bir 5 sene 10 sene koymak lazım. Dolayısıyla onlar hangi tarihi dediyse minimum üstüne 2 sene iyi anlamda koyalım. Feasible çalışacak ucuz internet içinde gerçekten bir 5-10 sene daha dedikleri tarihin üstüne de koyarsak daha gerçekçi oluruz.
Peki ben Ali'ye bir şey soracağım. Şimdi bunu bir kafamda böyle hem izleyenler için hem de böyle ben de mesela onu bir clear yapmak istiyorum. Yani mesela Türkiye'den bir kurum ya da işte bir bireysel bir kullanıcı bu ağa abone olduğunda, internetini uydudan aldığında sonuçta bir server olacak değil mi? Uyduda olacak o server eğer yanlış anlamıyorsam.
Yani uydu üzerinden şeye gönderecek, dünyaya sinyalleri gönderecek. Sinyali gönderiyor ve sen o sinyali kullanıyorsun internet sağlayıcısı durumunda.
Sana peki mesela yine engel getirilebilecek mi mesela atıyorum? Sansür yani getirilebilecek
şöyle,
mi?
Şöyle bir şey, sen ne zaman bir teknoloji yapsan, yani bu devletler değil özel sektörde devlete satmak için bunun engelleyecek teknolojilerini araştırmaya başlar. Demek istediğim şu, yani sen demin sordun server var mı diye, işte bunlar yansıtıcı, server yok. Hani interneti sana sağlayacak, sen hangi adresi yazıyorsan oraya gönderecek, öyle bir durum var. Şu anki mevcut durumda Türkiye'nin %78'inde çekiyor ama beta şeyi Türkiye'ye açık değil. Ama bir hani Starlink projesinin gönderdiği mail işte 2021'de bütün dünyaya hani bir internet sağlamayı ilk etapta düşünüyoruz diyor. Ve bunu hani tabii reklamcılar çok çalışmış, uzay battaniyesi olarak lanse ediyorlar. Bu bir uzay battaniyesi gibi söylüyorlar. Şimdi demin Evren'in söyledikleri doğru, ona birkaç ekleme yapmak istiyorum. Öncelikle bu proje 10 milyar dolarlık bir proje. Yani bu projede 42 bin uyduyu gönderdiği zaman 10 milyar dolar para çıkmış olacak. Amazon keza onun da böyle bir projesi var ve 10 milyar doları ayırdığını söylüyor. Ve Amazon'un bu kadar bir para ayırabileceğini biliyoruz. Yani burada belki ciddi bir rekabet olacak. İngiliz hükümeti Bharti Global ile birlikte 1 milyar dolara İngiliz OneWeb firmasının uydularını satın aldı. Onun 74 uydusu vardı. Yani Elon Musk'ın, yani Starlink'in her ay 60 attığı düşünürse bunların 74 taneydi. Ama bu 74 uyduya bile 1 milyar dolar ödendi. Çin'in bir projesi var, Çin hükümetinin. Onlar bölgesel bir internet servisi istiyorlar ve onların planı 80 uyduyla. Yani 42 bin uyduyla hesaplayınca aradaki fark çıkar. Ben şuna gelmek istiyorum esasında. Yani bir adamın vizyonu var. İşte uzay battaniyesi diyor. Belki hani tamam uzayın her yerini uydu kaplayacak, bu ne kadar doğru yanlış ayrı bir konu ama. Şimdi bizim mesela koronavirüs nedeniyle Türkiye'de yüz yüze eğitim uzaktan eğitime döndü. EBA diye tam da çalışmayan bir sistem var Türkiye'de. Ve bir öğretmen yükseğe çıkıp ders vermek için yüksek bir yere çıkıp internet almaya çalışırken kalp krizinden vefat etti. Öğrenciler yukarı çıkmaya çalışıyor. İnterneti olmayan bir sürü yer, hani tablet verilmemiş, interneti olmayan bir sürü yer var. Ulaştırma Bakanlığı'nın yıllardır topladığı evrensel hizmet bedeli diye bir vergi var. Nereye harcandığı belli değil. Ve Türkiye'de şu an büyük bir kesiminde, özellikle Anadolu'nun büyük bir kesiminde internet olmadığı ortaya çıktı. Hatta bunlara ilgili de şey diyorlar, EBA sistemini de şöyle kurtarmaya çalıştılar. Normalde tek şeritli bir yol da dört şeritli, yani yola sığacak araç gelince tıkandı sistem. Hani bunu hiç öngörmemişler, düşünmemişler. Paralar toplanmış, harcanmamış. Şimdi bir proje var yurt dışında, beta versiyonu bile senin ülkende şu an olan internetten daha fazla internet sağlıyor sana. Yani kıyaslayınca Türkiye'nin nerede olduğunu, nelerle ilgili konuştuğunu, ne yaptığını, dünya ayrı bir yere gidiyor. Biz bambaşka bir yerdeyiz hala. Ve hani Türkiye'nin ne zaman, hani şu an Starlink işte 2 sene içinde veya seneye veya en geç 2 sene, hani evrenin dedikleri çok doğru, bu veri Elon Musk'ın şirketlerinin verdiği tarihe 1 sene 2 sene eklemek lazım. 2 sene ekleyelim. 2022'de ya da işte 2023'e girildiğinde bütün Türkiye'yi kapsayacak bir internet ağı olacak uzayda. Bizim 2023 hedeflerinde var mı bu? Zaten böyle bir şey istenir mi? Bir de o var yani, interneti bu kadar.
Tabii temsilci atacak ya. Yani bir de şimdi bir de yasa var biliyorsun yani onu.
Temsilci atacak, yok işte alanlar terörist midir nedir, çünkü de şey yapamıyor falan. Hani yani ben şey de göstermek açısından diyorum, yani dünyanın gittiği bambaşka bir yer var, bizim kaldığımız bambaşka bir yer. Yani bugün mesela Amerika'da şöyle bir şey var, T-Mobile diye bir internet sağlayıcısı. Koronavirüs nedeniyle yanılmıyorsam 1 milyon çocuk ve aileye önümüzdeki 3 ya da 4 yıl bedava internet vereceğini söyledi. Sadece o uzaktan eğitimde kesinti olmasın diye. Yani
ne güzel, ben, ne kadar güzel bir şey.
İşte yani bir taraftan Türkiye'nin bu durumuna da değinmek istiyorum.
Yunanistan'da bizde de mesela, yani biz gazetecilerin en çok eleştirdiğimiz şeylerden biri, konuşuyor hükümet, konuşuyor internet, daha bizim taftotita diyoruz, nüfus cüzdanı. Size ben benim nüfus cüzdanımı göstersem şu kadar arkadaşlar, yani böyle A4 kağıdının yarısı kadar nüfus cüzdanımız var bizim. Daha Türkiye'deki o çipliğe geçmedi Yunanistan'da.
Gösterme. Yani birliği... Biz hackerlar oradan neler yapar var ya senin kimlik yüzünden.
Yok, göstersem tabirini şey olarak kullandım. Ve A4 kağıdının yarısı kadar büyüklükte. Mesela arabamın şeyi Adya dedi. Burada öyle diyoruz. Arabanın ne deniyor? Arabanın kimliğine, arabanın
ruhsat, araba ruhsatına,
araba ruhsatı kağıtsızlıktan ekonomik krizde A4'e print edip verdiler bizde. A4'ü ben telefonladım, arabanın içinde öyle tutuyorum. Yani bu haldeki bir ülkenin internet olsa ne olur, çocukta tablet yok. Çocuk köylerde izleyecek, Yunanistan adalar var, şu var, bu var. Ve bu Ali'nin anlattığı Türkiye'deki...
Seni yarın A Haber'e çıkarttılar, söyleyeyim mi?
Yunanistan'daki bu durum. Türkiye'deki belirli bölgelerde var bu. İstanbul'da internet çok daha hızlı. İzmir'de daha yavaş. Yunanistan'da da aynı şekilde. Atina'da daha hızlı internet var. Benim bulunduğum bölgede para vereceğim. Ya arkadaş, para vereyim, al diyorum yani. Parayla ver bana Atina'daki hızı. Yok diyor. Burada o fiber optik bağlantılarımız yok. Dolayısıyla Elon Musk'ın sunduğu, belki 2030'a doğru normal sıradan vatandaşın eline geçebilecek uygun fiyatlarda bir paket olarak, herkesin dünyanın genelinde uygulayabileceği bir paket olarak diyelim olacak. Fakat işte devletlerin hep öyle değil mi? Kamuya kalan bir şey yavaş gider. Yunanistan'da özel üniversite yok. Ondan üniversiteler berbat. Maalesef bu rekabet olmayınca çok da devlet şeylerinde rüşvet çok dönüyor. İşin gerçeği. Dolayısıyla devletleşen her şey o anlamda iyi yönetilmiyorsa maliyeti yükseliyor. Elon Musk'ın sunduğu özel şirket olarak fiber optik kabloya 150 milyar dolar harcanıyor. Bir başka örnek, o 10 katı, yani Elon Musk'ın koymayı planladığı paranın 10 katını biz şu anki mevcut internet için fiber optik 15 katını fiber optik kablolara ödüyoruz. İsrail, Kıbrıs, Yunanistan arasında elektrik kablosu çekilecek. Yerin denizin altından Kıbrıs'ın da bağlayacak. 3 tane ülkeyi bakın elektriği Avrupa kıtasına taşıma. Hep okyanus altından bunlar yapılıyor. Düşünün şimdi, hayal edin. Hep okyanusun altı kablo dolu. Elektrik kabloları, işte iletişim kabloları, telefon kabloları vesaire. Denizlerin altına birisi dalsa sadece şey görmeyecek, deniz kabuğu görmeyecek yerde. O kablolar devasa tabii. Şimdi gökyüzünde de aynı şekilde oluşacak böyle bir ağ.
Şimdi sen öyle deyince aklıma öyle bir şey geldi. Şimdi 40 bin uydu gönderince o zaman da hani uzayda böyle bir çöplük gibi bir görüntü çıkacak ortaya. Yanlış mıyım?
Gözükmeyecek. Ali, şöyle bir şey var. Biz çıplak gözle nasıl elimizi görsek, o mikropları görsek veya elimizdeki bakterileri bir an kalp krizi geçiririz. Allah'tan görmüyoruz. Hı-hı. Hepsini görsek değil mi? Hedef şu. Zaten tıpta da öyle. Teknolojide de öyledir. Hep gözün, normal insan gözünün rahatsız olacağı şeyleri göstermeden o teknolojiyi yapabilmek. Yani bugünkü o gördüğünüz fotoğraflardaki o uyduları, 40 bin taneyi gördüğünüz zaman araya Çin'inkini nereye koyacaksınız? Efendim, rakiplerin yaptığı Amazon'unkini nereye sığdıracaksınız? Şimdi o kadar şey gözüküyor ki, halbuki uzay öyle bir şey ki, dünyanın çevresi. O resimlerde çizdiğimizi gerçek birebir hale getirdiğimiz zaman biz ortasında küçücük, yani iğne şeyi kadar bile olmuyoruz. Dolayısıyla dünyadan da çıplak gözle bakıldığında rahatsız etmeyecek, sorun çıkarmayacak şekilde mesafe uzaklığıyla hepsini ona göre ayarlıyorlar. Ona göre düşünülmüş bir proje bu. Proje tamamlandığında öncüsü bunun Elon Musk özel sektörde. Devletlerin zaten vardı. Daha önce filmlerde de söyledik, vardı. Ama şunu söyleyelim. Bu korona meselesinden başladı podcast'imiz. Korona gider, bir başka bir hastalık gelir. İnsan bu hastalıklarla AIDS zamanında ne kadar bizi uğraştırdı, bütün dünya genelini hatırlayın. Yani hastalıklar ve salgınlar. Ben bu evde sıkıntıdan bizde sokağa çıkma yasağı var. Yalan Dünya dizisi var. Hatırlarsınız Avrupa yakasından sonra. Onu Gülsel bir taraftan. Şimdi onu da izliyoruz. Bir baktım. Ta ne zaman çekilmiş yani Yalan Dünya'da. Maskeli bir bölüm var. Yani o dönemde bile grip ve diğer salgınlarda hemen maske takma ve bulaşıcılık meselesi. Dolayısıyla bugün biz çok yoğun korona konuşuyoruz. 3 sene sonra bir başka bir şey olabilir. İşte bu noktada altyapının, internet yapısının hazır olması gerekiyor. Eğer hazır bir internet yapısı olursa, mesela şu an kapandık evlere. Benim internetimin bu kadar da yavaş olmasının sebebi, sokağa çıkma yasağında herkes internet kullanıyor. Bu sefer çok yoğun yüklenme bir kullanım oluyor. Olduğunda yüklenme hızı düşüyor. Sen bildiğim kadarıyla şehir değiştirdin Ali. Senin şimdiki Hı-hı. şehrinde belki daha düşük internetin 4G ile olduğu zaman.
Nüfusu değişiyor. Daha az.
Kullanımı daha az. Dolayısıyla biz ne istiyoruz? Bir kere para verelim. Bir kere para verelim. Aklımız öyle 40 tane ayrı abonelik ülke değiştirince olmasın. Avrupa Birliği'nde bunu düzelttiler Allah'a şükür. Benim Kozmote aboneliğim var Yunanistan'dan. Avrupa'nın neresine gitsem internet benim için mevcut paketimi kullanıyorum. Hiç roaming parası bile ödemiyorum Avrupa Birliği içerisinde. Bunu daha yeni yaptılar. Bir sene önce oldu bu. Yani hakkımızdı normalde. Ama ne oluyordu? Almanya şuraya gitseydim 2 katı 3 katı para ödüyordum. Dolayısıyla bugün artık bu yok. Mevcut paketimi Yunanistan değil bütün Avrupa Birliği'nde kullanabiliyorum ben. Ekstra bir para ödemeden. Şimdi şöyle birisi gelse bana dese ki, Evren sen ayda ödüyorsun zaten 40 avro, 40 euro. Gel sana 40 dolara veya 30 dolara dünyanın neresine gitsen aynı hız garantisi vereceğim. Aynı hız hem de. Dünyanın neresine gitsen yeter ki yerin altına girme. Yerin altına girersen uydu çünkü bir işe yaramaz. Dolayısıyla dünyanın neresine gidersen git aynı paketle her yerde çekecek bir telefonun olacak dese.
Bu şey de oluyor o zaman. Şöyle bir şey de geliyor iş. Şimdi mobillerde hep bir paket oluyor. 40 GB işte. O da maksimum yani, hani yüksekten bahsediyorum. 20 GB. Bunlar kalkıyor. Tek bir merkezden hem evinde hem mobilinde sınırsız bir internet görüyor, öyle mi bu projede?
Tabii canım, evindeki cihazlarını da ona katacaksın. Şimdi artık evdeki sifon bile internetli artık. Evdeki sifon. Yani yapılan her şey su tasarrufunda. Her şey internete bağlanmış.
Akıllı
evler. Dolayısıyla bir paket alacaksın. O paketin içerisinde hepsi. Bunlar hayal gibi geliyordu belki çok eskiden. Şimdi Allah'tan bu koronada herkes eve girince, evden eğitimi bile mi insanlar görünce diyor ki artık herkesin aklına yattı. Ya bu gerçekten olacak. Ama burada şu korku var. Belki onu konuşalım bir de. Ben onu sormak isterim size. Biri bizi gözetliyor meselesi var. Yani belki de bu projenin bu güzel, ben anlatıyorum. Ama bazı insanlar da diyecek ki ya ben bu kadar da özelime karıştırmak istemiyorum. Yani bir yabancı bir şirket, neticede onun da bir serverları bir yerde. Ne, bak bugün biz yayını yaparken bugün öğrendim, Spotify'a hackerlar girmiş. Ve hem de premium paketlerini, Spotify'daki bütün premium paketlerini, 300 bin paket. Bunu soracaktım, telefon geldi de. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani... Ya Elon Musk da neticede bir şahıstır fakat şirketi var. Yani güvenlik, bazı insanlar da isteyecek. Ben özgürlüğümü istiyorum.
Şöyle düşünüyorum. Artık sona da gelelim. Final yapmış oluruz böyle bununla beraber. Yani mesela şu anda hep bu tartışılıyor. İşte mesela şu an kamera açık önümüzde. Sonuçta bir internet sağlayıcısından alıyorum interneti. Ya da bilgisayarım Apple'ın. Ben ona güvenmişim artık. Orada zaten sözleşme kurallarını imzalarken, okeylerken. Ben okey diyorum. Yani o kurum inisiyatif alıp benim bütün bilgilerime ulaşabiliyor diye biliyorum. Hatta bu Snowden'un bir filmi vardı. Bu işte NSA'daki o işte casusluk şeyini anlatan, kendi kişisel hikayesini anlatan. Yani Amerika'nın kurduğu sisteme, onun anlattığına göre bütün dünyanın her yerine girip senin işte cihazına girip senin evinin içini görüntüleyebilir ya da ses kaydını alabilir.
Ben
yani o yüzden
Washington'dan bir kişinin çok benzer bir sistemi filmden önce söylediğini biliyorum. Yani şu an bizim kullandığımız bütün sosyal medya, internet, ne olursa olsun bunlara giriş hakkı var. Hatta Reza Zarraf davasında benim en ilgimi çeken konulardan biri şuydu. Hiç davaya girmeyeceğim de. Zarraf'ın avukatları dedi ki ya biz bunları Amerika'da değil, işte Türkiye'de, Avrupa'da yaptık. Burada sizin aldığınız veriler şey, delil sayamazsın bunları. Çünkü bunlar Avrupa serverındaydı. Bunlar işte zehirli ağacın meyvesi. Bu deliller kullanılamaz. Savcılıkta yazı çıkardı. Dedi ki biz federal savcılıktan izni aldık. Şirkete gittik. Microsoft bizim için Avrupa serverındaki bütün bu verileri Amerikan serverına taşıdı. Ve sonra da hatta şey dediler. Siz Amerika'ya karşı bir iş yapacaksanız Amerikan teknolojilerini kullanmayın.
Wow.
Böyle de bir cümle geçti davada. Yani biz hangi teknolojiyi kullanırsak kullanalım, neyi kullanırsak kullanalım, bir teknoloji kullanıyorsak bu çağda onun mutlaka arka planında birileri veri alıyordur. Yani o dataları bir şekilde alıyorlardır. Yani bugün telefon bana her hafta şey diyor, bu haftaki ekran sayın şu kadar, öbürüne göre şu kadar düştü. İşte farkında bile değilim, yürüdün şu kadar mesafe yürüdün bugün.
Hepsini
i̇şte
kayıt altına alıyor.
Her şeyi kayıt altına alıyor. İşte yani biz bir şey yapmasak bile bütün yaptıklarımız kayıt altında. Yani o bir göz, yani büyük biraderin bizi gözlemesi zaten şu an mümkün. Ya ben mesela bir yazı yazacaksam, aklımda bir roman fikri varsa ben önce kağıda alıyorum notları, laptopu almıyorum.
Yani çalınabilir.
Böyle bir burada düşüncem var.
Bir şey eklemek istiyorum. Sen şimdi biri bizi gözetliyor noktasında bir hani yukarıdan birisi tepede. Bir gerçek bir olay bu. Nerede dinlediğimi çok özür dileyerek hatırlayamıyorum. Eğer bizi dinleyen, seyreden olursa altına yorum olarak yazar nerede gördüğünü. Ben de daha sonra hatırlarsam eklerim. Çünkü kaynak bir başka bir podcast'te dinledim yanılmıyorsam. Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Konu şuydu. Yapay zeka var ya arkadaşlar, bu hani yapay zekaya her şey döndü diyoruz. Bir de bir taraftan da biri bizi gözetliyor. Zannediyoruz ki bir insan geçmiş orada bilgisayarın başına, evren ne dönmüş. Yok böyle bir insan, yok. Nedir olay? Bakın Google'daki en gelişmiş yapay zeka bugün dünyada, tabii şeyleri saymayalım, devletlerin kurumları saymayalım, kuruluşlar içerisinde. Kurum devlet oluyor, kuruluş özel şirket oluyor. Google'u koyalım. En büyük yapay zeka bugün Google'dadır. Hakikaten öyledir. Google'un üstüne yok şu anda. Ve Google'ın yapay zekası reklam verenlerle ilgili bir yapay zekada algoritma hazırlamışlar. Ya kadınlara, siz de duyduysanız ne olur bunu söyleyin, kaynağını söyleyelim eğer biliyorsanız. Kadınlara Amerika'da çocuk şeyi göstermeye başlamış. Çocuk bebek şeyleri göstermeye, reklam göstermeye başlamış. Hiçbirinin çocuğu yok. Hiçbiri hamile değil bu kadınlar. Daha hamile bile değil. Ve şikayet ediyor. Yani reklam rahatsızlık boyutuna geldi diye bir sürü kadın. Sonra ortaya şu çıkıyor ama. Bakın bu çok enteresan. Şikayet eden o kadınların hepsi hamile kalıyor, biliyor musunuz sonradan? Peki Google'a bu olay intikal ediyor. Google aptallaşıyor oradaki algoritmayı yazan çocuk bile. Yani bu nasıl olabilir? Yani hamile olmadan kahin mi Google'da bilmiş de yapay zeka reklam göstermiş? Daha kadının kendisi hamile olduğunu bilmeden böyle bir şey olabilir mi diye. Hakikaten de oluyormuş. Yani kadının daha kendisi hamile olduğunu bilmeden internette araştırdığı şeyler, gözünü baktığı reklamlar ve farkında olmadan seçtiği renkler, baktığı her şey bir hamilenin baktıklarıyla eşleşmiş, örtüşmüş. Yapay zeka bunu gördüğü için de önüne hamilelerin istediği şeyleri ve çocukla ilgili şeyleri çıkarmış. Yani bakın, burada takip eden bir insan değil. Hamile olduğunu o kişi bilmeden onun hamile olduğunu anlayıp ona göre reklam sunan bir yapay zeka. Algoritmalarla yapılmış bir şey. Dolayısıyla bizi dinleyen bir büyük göz dediğimiz bir şahıs değil esasında, hep yazılımlar. Ve yazılımlarla o yapay zekaların önümüze sunduğu şeyler, kilit
aslında
kelimeler.
Aslında şunu demek istedik aslında. Bunların hepsi bir server'a kaydoluyor. İstenildiği zaman bir search'le adam seni, beni, yani neyse artık, hani özetle beni özel olarak takip etmiyor ama istediği zaman havuzundan benimle ilgili her şeyi çıkartabilir yani.
Daha büyüğü var. Sen size daha suikast yapmadan bir kişi, o kişinin karakterini yapay zeka algoritmasıyla, onun aradığı internette şeylerle, onun baktığı internette şeylerle bu kişi suikast yapabilir, bu kişi terörist olabilir diye algoritma yapay zekayla bunu çözebiliyor. Günümüzde bu var. Hatta yani farkındasınızdır. En küçük bir alışveriş yapmadan önce bir şey bakıyorsunuz internette. Önünüze hep o reklamlar çıkıyor. En basit, halkın şikayet ettiği odur. Ya eşimle konuştum biraz önce, mücevher. Tak diye bana mücevher çıkmıyor. Bu telefon beni mi dinliyor diye. Halbuki kendisi o konuşmadan önce de birkaç kere baktı o telefondan. Bir şey oldu ve önüne
şey
çıkarıyor telefon.
Bu Google Asistan ve şeyin, Apple'ın Siri var ya. Bunların hani kaydettiği söyleniyor. Ona göre değiştirmiş.
Yani dolayısıyla ben şeye karşı değilim yani. Kesinlikle böyle bir dinleyen meselesinde. Ama yapay zeka öyle bir yere geldi ki başımızdaki bir insan değil artık. Bizim farkında olmadan verdiğimiz her türlü refleksi matematiksel olarak algılayıp ölçen ve ona göre bizim karakter tahlilini yapan bir yapay zeka var karşımızda. Dolayısıyla bu 40 bin uyduyla birlikte o yapay zekayı da koyarsanız çok farklı bir dünya olacak.
Ben diyorum ki bir dahaki programı yapay zeka konuşalım.
Olur.
Çünkü orada çok ilginç noktalara da gidiyor iş. Yani yine Elon Musk üzerinden konuşacağız ama Neuralink diye bir projesi var. Yani bir domuzun beynine çip takıldığı ve şey var. O işin ben tarihçesi Kore Savaşı'na dayanıyor. Çünkü Amerika'da CIA başkan yardımcısıyla bir senatörün doğduğu Kore Savaşı'nda bir bomba patlıyor yanında ve uzun hafızası yok oluyor. O günden sonra, o bomba patladıktan sonra her öğrendiğini kısa bir sürede unutuyor. Bunun üzerine DARPA'ya, işte Pentagon'un beyni denen yere bir proje söyleniyor. İşte hani bu beyin, hani bu unutkanlığı nasıl geçiririz, bu hastalığı? O zamandan itibaren Amerikan ordusu şeye çalışmaya başlıyor. Hani bu programda anlatırız onu daha detaylı. Hani insan beyninden bilgisayara, bilgisayardan insan beynine veri aktarımı gibi bir şey. Hani bu artificial intelligence'da bunları konuşuruz. Ben şeye dönmek istiyorum. Ali demin dedi, hani bir havuz var, oradan çekiyor. Benim kuzenim, yani annemin kuzeni, Türkiye'de Telsim'in ilk operatörlerini yapan kişilerden biri. Yani bu işte 1990 kaçtı? 94-95.
Cem Uzan'ın.
Evet. Ve o zaman o bana şöyle bir şey anlatmıştı. Biz demişti her opera şeyi koyduğumuzda santrali içine bir şey de koyuyoruz. Parça da var. Ve o saniyede 1000 konuşmayı dinleyebiliyor. Ve bunun içinde işte bize bir, hani şey orada yazılımcılarda bir liste var. Hani o kelimenin geçtiği konuşmayı direkt kaydediyorlar. Yani o bir havuz var. Havuzda o konuşmalar alınıyor. Sonrasında isteniyorsa işte onu istihbarat ya da emniyet, yani kolluk kuvvetlerinin bu istihbarat bölümündekiler dinleyip araştırıp var mı yok mu diye bakıyordu. Yani şimdi işte evrenin dediği işte yapay zekalara falan geçiyor iş. Yani onlar bakıyor tehdit mi bu konuşma değil mi falan. Ama böyle bir havuz var. Hatta 2007'de yanılmıyorsam 2007 ya 2008'de Kızılay'da, Kızılay Meydanı'nda o gün dolaşan yaklaşık işte bir 5-6 bin kişinin mi ne cep telefonu dinlenmişti. Ya yani bunlar sadece şeydi.
Bir İnsanların yapay zeka insanların aynı anda aynı karaktere sahip. Mesela yapay zekaya algoritmayı girersin Amerika'da dersin ki 20 tane Müslümanın aynı anda bir araya geldiğinde bana uyarı gönder. İşte havuzda toplanan bilgiyi bak nasıl değerlendirirsin. Dersin ki cami dışında mevcut camiler Google Map'te bile gir. Belli bütün şehirlerde değil mi? 20 tane Müslüman bir araya geldiği zaman bana sinyal gönder dersin. Yapay zeka talimatı versin. Cep telefonuyla hepsi gezdiği için 20'si bir araya geldiği an sinyali gönderir ve görürsün. Ya uydu, yani Elon Musk'ın bu projesi işin gerçeğinde internetin artık hayatımızın her parçasına girdiği. Ha burada karşı çıkanlar var işte. Yani bu biraz fazla hayatımızı artık özgürlüğümüz kalmıyor diyenler. Belki onların gelecekte çok daha fazla rahatsız olacağı ve seslerini duyuramadıkları bir sürece doğru da belki de gidiyor hayat. Mecburi şekilde gidiyor belki de, bilemiyorum.
Bu Ali'nin söylediği aslında şeyde de bu Social Dilemma diye bir belgesel vardı, izlemişsiniz de belki Netflix'te. Orada da zaten bu konu işleniyor. Bütün hani evet. Google'ın işte hem de bunu söyleyenler Google'da çalışmış. İşte büyük Facebook'larda falan çalışmış insanlar yani. Hani bu işin havuzundan gelen insanlar söylüyor bunu. Belki hani bir sonrakinde Ali'nin dediği gibi yapay zekayı konuşuruz ve belki birkaç belgesel de izleriz. Onun üzerinden yorum yapabiliriz yani. Ben teşekkür ediyorum. Sonlandıralım diyorum en son artık.
Çok teşekkürler. Gelecek programda görüşmek üzere diyorum ben.
Görüşmek
de.
Üzere. Herkese iyi akşamlar.
İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.